Merhaba, yeni bölümde daha birlikteyiz umuyorum. Bu bölümün konusunu oylama yaparak belirledim. Çünkü doksa ve yanlışlanabilirlik ilkesi elimde aynı anda mevcuttu. Fakat sadece birisiyle ilgili kayıt yapmayı düşünüyordum. Şu anda doksa ile ilgili de kayıt yapmaya karar verdim. Çünkü birbirine çok yakın oy oranları var. Bugün yanlışlanabilirlik ilkesinden bahsedeceğim. Dolayısıyla Karl Popper'dan. Eleştirdiği meseleler var, çok kafayı taktığı olaylar var. Onların ilki bilimsel bilgi nasıl olmalı ve pozitivizmi, tümevarımsal metodu bayağı bir yerden yere vuruyor. Bunlar da eleştirdiklerinden bahsettikten sonra neyi savunuyor? Bizim şu andaki düşünce yapımızla nasıl bir alakası var? Klişeler neler? Bunlardan bahsedeceğim. Ha bir de Karl Popper'ın magazin sayfalarında reklam olduğu bir olay da var. Bir felsefeci olan Wittgenstein'le beraber bir şöminenin başında bir kavga tutuşuyorlar. Wittgenstein elinde bir maşayı sallıyor, buna bir şeyler oluyor. Hatta bunun çok daha şiddetli bir tartışma olduğu söylenir ki Bernard Russell araya girmişti, aman abi yapma diyerek bu felsefecilerin tartışmasını durdurmuş. Ama bunun içeriğini hala bilmiyoruz. Fakat popüler kültürde böyle bir yeri de var. Şimdi Karl Popper neyi eleştirmiş ve hangi dönemde eleştirmiş? Bunları ele alarak başlamak gerekiyor. Karl Popper 20. yüzyılı bütünüyle yaşamış bir düşünür. Bu Einstein'la falan aynı dönem yaşıyor ki kendisi asıl matematik ve fizik eğitimi alıyor. Sonradan felsefe ve psikolojiye ilgi duyuyor. Her neyse tam bunun yaşadığı dönemde pozitivizm zaten çok revaçta. Çünkü 20. yüzyıl yani 1900'lerin tamamı böyle dünya savaşlarından dolayı askeri gereksinimlerle ilgili, endüstriyel gereksinimlerle ilgili bilime bize teknik olarak ne sunacak gözüyle bakıyorlar. Yani bilim bize bir teknoloji sağlasın, bir cihaz sağlasın ki işte bir yaraya merhem olsun gibi yaklaşıyorlar bilime. Dolayısıyla pozitivizm çok önemli. Ha, pozitivizm ne demek? Pozitif düşünmek demek. Pozitivizmin pozitiflikle alakası yok. Pozitivizmin kökeni pozdan geliyor. Yani Latince bir yere koymaktan geliyor. Yani bir şeyin konumlandırılması, önerme gibi kullanıyor bunu Auguste Comte. Comte da bunu 1800'lü yıllarda ortaya atıyor. Yani daha Popper'a gelene kadar çok var. Ve Comte biraz agresif bu durumda. Bilimsel bilgi konusunda çok keskin sınırları var. Yani açık bir kapı yok. Diyor ki bilimsel bilgi deney ve gözleme dayanır. Bunun dışında hiçbir şeyden etkilenmez. Denersin, gözlersin. Eğer varsayımın bu deney ve gözlemle uyumluysa tamam doğrudur senin düşüncen deyip geçiyor. Kestirip atıyor. Tabii o dönemler böyle kuantum falan da yok ama Comte'un belirsizliğe karşı hani bunun deney ve gözlemin dışında herhangi bir koşula karşı kapısını kapatmış olması tabii ki eleştirilebilir bir şey. Popper bunu şiddetle eleştiriyor zaten. Birinci eleştirdiği şey pozitivizm. Bilimsel bilgi sen varsayımlarını sadece deney ve gözlemle belirleyemezsin diyor. Bu doğrulanabilir, bu kesinlikle ceptedir dediğimi bilgiye ben güvenmiyorum arkadaş diyor. Çünkü o çok kısıtlı bir bilgi ve sen bu bilginin ileride bir gün çürütülebileceğiyle alakalı bir açık kapı bırakmıyorsun. Bu yanlış bir şey. Bu bilimsel bilgiye aykırı diyor. Yani şimdi biz de pozitivizmi gömmeyelim. Çünkü günümüzde hala böyle teknik beceri isteyen meselelerde pozitivizm kullanılmalı. Yani mühendislikte bu daha çok görülüyor. Sen insansız hava aracıyla alakalı bir teknoloji geliştiriyorsan zaten pozitivist olmak zorundasın. Deney ve gözleme dayalı çalışmak zorundasın. Yoksa onu gerçek hayata uyarlayamazsın. Yani o çok havada bir şey olur. Yani maddi çıkarımdan bahsediyorum bu noktada. Yani pozitivizm hala bizim hayatımızda gayet genel geçer bir öneme sahip. Ancak Popper'ın bahsettiği şey bu değil. Yani Popper bilimsel bilginin illa maddi çıkarlara, yararlara bağlanamayacağını, ya sadece evreni anlama, insanı anlama, doğayı anlamayla alakalı geniş bir felsefe ve geniş bir perspektif sunması gerektiğini önemseyen biri. Bu pozitivist yaklaşımın da vazgeçemediği bir metot vardır. O da tümevarım metodu. Popper da tümevarımı acayip eleştirir. Yani ikisini beraber sürekli duvara vurmuş. Tümevarım sizin özel kanallarınızdan bir genellemelere varmanıza denen bir şey. Bernard Russell'ın bu tümevarımsal metodu tiye aldığı çok tatlı bir tümevarımcı hindi öyküsü var. İşte bir hindi var. bütün hafta boyunca saat 9'da ona yem ve su verildiğini görüyor. Ve diyor ki bir haftanın sonunda evet ertesi gün saat bana tam 9'da kahvaltımı verecekler. Genellemesini yapabiliyor. Çünkü ne yaptı? Deney yaptı, gözlem yaptı. Pazartesi günü aynı saatte o yemeğin ona geleceğini düşünüyor. Fakat pazartesi sabahı onu kesiyorlar yılbaşı yemeği için. Yani bütün deneylerinin, gözlemlerinin hiçbir anlamı kalmıyor. O genelleme de geçersiz hale geliyor. Çünkü deneyin ve gözlemin dışında bir dünya olduğunu hiç varsaymadı. Onu görmezden geldi. Ya Bernard Russell böylece tüme varımsal metodun deney ve gözleme hapsolmuş, geniş düşünmeyi engelleyen bir metot olduğunu düşünüyor, savunuyor. Popper da aynı Bernard Russell gibi düşünüyor. Zaten bu Russell'la Popper çok yakın arkadaş. Hatta bir keresinde Wittgenstein, Popper işte yine bu temel yöntemlerle alakalı bir tartışmaya girişiyorlar. Wittgenstein eline şömine maşasını alıyor ve birden eli mi yanıyor yoksa hiddetleniyor mu bilmiyoruz. Dışarıdan, pencere dışından görenler bunu söylüyor. İşte Popper'ın üstüne sallıyor bu maşayı. Sonra işte Bernard Russell araya giriyor. Ne yapıyorsun abi? Koca koca adamlarız. Sen bir otur yine sakin ol diyor. Sonra maşayı atıyor Wittgenstein. Bir türlü söyleyemedim. Kapıyı çarpıyor ve gidiyor. Ve her şeyi birbirine karıştırıyorsun Popper diye söyleniyor. Ardından da Russell diyor ki hayır Popper değil her şeyi birbirine karıştıran sensin Wittgenstein diyerek bu magazini anlattıktan sonra asıl meselemize dönebilirim. Her neyse tıpkı Russell gibi Popper da aynı şekilde düşünüyor. Tümevarımsal metot bizim geniş bilimsel düşüncemizle alakalı büyük bir engelleyici. Hani demiştim ya Karl Popper matematik ve fizik okudu diye. Halbuki matematik ve fizik ya, acayip bu işlerden, tümevarımdan, pozitivizmden en çok etkilenen bilim dalları. Çünkü doğrudan mühendislik için veri sağlayan bilim dalları. Her neyse Einstein'ın da teorilerini falan okuyabilecek yetkinlikte yani hem matematikte hem de fizikte. Bir gün Einstein diyor ki işte güneşin yakınından geçen ışınlar güneşin yer çekimi alanının etkisine girerek eğilmeye uğrarlar. Yani bükülürler diyor. Ve 1919'da bir güneş tutulması oluyor. Ve evet ya aynen öyleymiş diyorlar. Bundan çok etkileniyor Karl Popper. Çünkü Einstein'ın bunu sunma şekli tamamen deney ve gözleme dayalı bir şey değil. Biraz deney ve gözlem de var. Fakat bunu olasılıklarla, bak şöyle olmazsa böyle, böyle olursa da şöyle. Ama bizim dışımızda bu değişkenler de vardır bu söylediklerimin dışında diyen bir bilim insanı. Tam onun düşüncesine göre tam bir bilim insanı. Ne oldu? İşte 1919'da güneş tutuldu ve baktılar ki Einstein haklı. Ya peki Einstein haklı olmasaydı ne olacaktı? Hemen yerine gene Einstein'ın öne sürdüğü farklı bir tez geliştirilecekti. Popper bundan etkileniyor. Yani Einstein bir varsayımda bulunuyor ama bunu deney ve gözlem yapmak için yapmıyor. Rastgele ortaya çıkıyor haklı olduğu. Fakat tezinde ben bu noktalarda haklı değilsem şu nedendendir veya benim doğru olarak savunduğum düşünce farklı zamanlarda ve farklı koşullarda yanlış olabilir. Ya tam bir kuantum düşünce mantığıyla biraz buradadır, biraz da şuradadır. Biraz da belirsizlik ilkesiyle de bunu sonra ilişkilendiriyorlar zaten. Her neyse şey var. Güzel bir savunma şekli var Popper'a göre. Yani sen doğru bilgini senin kısıtlı algıçlarınla yani algılama mekanizmalarınla hapsetmiyorsun diyor. İşte Popper da bir teorinin bilimsel bilgi olabilmesi için yanlışlanabilir olmasıyla alakalı bir ilişki kuruyor. Yani yanlışlanabilir alternatiflerin de yanında taşıması gerekir diyor. Bunun dışında deney ve gözleme dayalı bilgi teknik bilgidir diyor. Yani gerçek hayatı, gündelik hayata sıkışmış bilgidir diyor. Bilim böyle bir şey değildir diyor. Eğer sen gerçek bilimi arıyorsan algılama mekanizmalarını oldukça genişletmelisin. Yani deney ve gözleme hapsedeceğine gibi bir iddiası var. Bu doğru tabii ki. Şu anda bizim dünya dışındaki evreni anlama noktasında sıkışmışlığımızın temeli de düşünce biçimimizden geliyor. Bu genel geçer bilimsel metotlardan geliyor. Bunu çok yıkmaya çalışıyor teorik fizikçiler ve teorik fizikçileri doğrulamaya çalışan deneysel fizikçiler de artık bambaşka deney mekanizmaları kurmaya çalışıyor, gözlem mekanizmaları kurmaya çalışıyor. Tabii elimizdeki teknik ve enerji imkanlarıyla bu pek mümkün olmasa da düşünce yapımız geliştikçe deney ve gözlemin dışında da bir dünya var. Benim belki hiç algılamadığım bir dünya var kabullenişiyle mümkün olabilir bu ilerleme. Örneğin karanlık madde var, karanlık enerji var ve örneğin kara delik var mesela. Biz bunu bir şekilde görüyoruz kendi yarattığımız cihazlarla ama tam olarak görmüyoruz da. Çünkü orada belirsiz bir şey var. Bunun için farklı bir şey ortaya çıkarmamız lazım. Farklı şekilde düşünmemiz gerekiyor. Popper'da doğru bilgiye yanlışlardan ulaşabileceğimizi iddia ediyor. Bütün bunların sonunda. Sen bir şeyi yanlışladığında aslında doğruya biraz daha yakınsın diyor. Zaten onun için mutlak doğru diye bir şey yok evrende. Ancak birazcık daha doğru olanı bulmak, birazcık daha genel olanı bulmak için senin elindeki bilginin yanlışlığını kanıtla diyor. Örneğin böyle bir yöntem var. Olmayana ergi metodu var. Bu olmayan ergi metodu bu arada Karl Popper'ın savunduğu bir şey değil, yanlış olmasın. Ama onun yanlışlanabilir ilkesiyle ufak benzerlikler taşıdığı için bahsetme gereği duyuyorum. Olmayan ergi metodu bu iki değerli mantıkta bir matematiksel ispat metodu. Yani saçmanın ispatı olarak da geçiyor. Reductio ad absurdum diyorlar hatta Latince'de. Mesele şu, sen bir şeyin, bir fikrinin doğruluğunu ispatlamak yerine bu fikrinin tersinin yanlışlığını ispatlayarak doğruya ulaşıyorsun. Yani absürdün ispatı. Şöyle saçmalığın ispatı demek. Çok çok basit bir örnek vereyim ama yani bunu ciddiye almamanızı da öneririm. Çünkü çok basit böyle bir şey yok matematikte. Ben iyiliği savunuyorum ya. İyiliği şöyle savunmuyorum olmayan ergi metodunda. İyi çok güzel bir şey, iyi harika bir şey, iyi de ne kadar dünya falan demiyorum. Onun yerine kötüyün onun yerine diyorum ki işte kötülük kötü bir şeydir. İnsan hayatını mahveden bir şeydir. Kötüyü savunamayız falan. Böylece anlaşılıyor ki iyilik doğrudur. Bu iki değer mantıkta bu kadar basite indirgenemez. Bambaşka örnekleri var. Fakat senin savunduğun fikrinin tersinin yanlışlığını savunarak doğruluğunu ispatlamaya çalışıyorsun kendi fikrinin. Veya ben bunu kendi hayatımda kullanırım gerçekten olmayanı ergiye. Bir otomatik pilotta örneğin bir şeye karar vermeden önce o meselenin tam tersini düşünüyorum. O düşündüğüm şey bana uygun mu değil mi? Ne kadar yapılabilir? Bununla ilgili bir analiz yaptıktan sonra tabii duygusal analiz yaptıktan sonra yani elimde hesap makineleri, not defterleri, çizelgelerle falan bir şeye karar vermiyorum tabii ki öyle hesaplı biri değilim ama sonuçta o ufak duygusal hesaplaşmalar, muhasebeler önemli. Bunun içinde olmayana ergi tam tersinin durumu düşünmek aslında size daha geniş bir alternatif sağlıyor. Popper'ın yanlışlanabilirlik ilkesi ise tabii olmayan ergiden bir hayli farklı. Çünkü bizim gördüğümüz dünyanın gerçekleriyle sınırlı olduğumuzu söylüyor. Sen bu sınırın dışına çıkabilirsen ancak genellemeler yapabilirsin diyor haklı olarak. Yani daha önce hiç siyah kuğu görmemiş bir insan, yaşadığı coğrafyada her kuğu beyazsa eğer, bütün kuğular beyazdır önermesi yapabiliyor. Bilimsel bilgi de bunu yapmasın bir zahmet diyor. Çünkü başka bir kıtada, başka bir yerde siyah bir kuğu olabilir diyor. Yani bu kadar kesin konuşmayın hiçbir konuda diyor. Eğer sen teorini test edemiyorsan o teori saçmalıktır diyor. Ya da test edilmesine izin vermiyorsan. Karl Popper'ın bu düşüncesi bütün 21. yüzyıl düşüncesini aslında şekillendiren temel yapı taşlarından biri. Çünkü 20. yüzyıl belirsizlik, kuantum fiziği ve hatta mümkünse alternatif teoriler üretme çağı. Daha önce bulanık mantıktan bahsettiğim bölümde Heisenberg'in belirsizlik ilkesinden de bahsetmiştim o fizik alanında. Bu belirsizlik ilkesinin biraz matematik alanındaki hali gibi diyebileceğimiz bir eksiklik teoremi vardır. Mesela Popper'ın bu söylediklerini de tamamen çöpe atan bir teorem aslında. O Gödel'in eksiklik teoremi. Düşüncesi şu, bir şey doğru veya yanlış değildir. Yani bulamayız onu diyor. Bir şey yanlış da diyemeyiz, doğru da diyemeyiz. Yanlış dediğimiz şey de yine bizim algımızın, sistemimizin bir ürünüdür diyor. Çünkü bir bilimsel bilgi kendisinden çok önce gelen sistemlerin sonucunda ortaya çıkıyor. Yani çok kümülatif. Dolayısıyla sen bütün bir sistemi elden geçirmeden onun yanlış veya doğru olduğunu tam olarak söyleyemezsin, iddia edemezsin diyor. O yüzden bildiğimiz matematik diyor, bilgilerin yani önermelerin doğruluğunu ve yanlışlığını kanıtlayabilecek yetkinlikte de değildir diyor. O yüzden biz hani bir şey kurduk, bir sistem kurduk, bir derme çatma bir şey yaptık insanlık olarak. Yani boynumuzu eğip böyle gideceğiz ya da her bilgiye karşı şüpheyle yaklaşacağız diyor. Bu kadar bilimsel gelişmelerin sonunda bir şeye doğru veya yanlış diyemememiz çok ilginç geliyor bana. Sanki gene en başa dönmüşüz gibi. Hani Sokrates'in ünlü bir lafı var ya, bildiğim tek bir şey var, o da hiçbir şey bilmediğimdir diye. Sonra Herakleitos da diyor, ben bir şey bilmiyorum. Bunlar yine doğruluğu ve yanlışlığı baz alarak söylenmiş laflar. Biz de öyleyiz şu anda. Biz de bilimsel çalışmalarımızın sonunda bu şöyle doğrudur, bu şöyle yanlıştır diyemiyoruz. Özellikle astronomik çalışmalarımızda, yani dünya dışındaki sistemi anlama çalışmalarımızda, evreni anlama çalışmalarımızda yetersiz kalıyor bir şeyler. Hep bizim varsayımlarımıza dayalı. Bizim o kısıtlı dünya görüşümüze dayalı. Oysa evren öyle değil ve bizim daha öğreneceğimiz çok şey var. Belki çok ilerledikçe bu bir şey doğru ve yanlış deme ikiliğinden de vazgeçeceğiz. Sadece işimize yarar olanı almayla ilgileneceğiz gibi geliyor. Bakalım, yani bu ahlaki ve bilimsel gelişim bence yan yana ilerleyen şeyler. Ben bu bölümü artık kapatayım. Bir sonraki bölümde doksadan bahsedeceğim. Görüşmek üzere.